Ayrım 11, sayfa 112. Ama 608. gece olunca demiş ki, şimdi beni dinle Hasan. Bu gözü pek tasarıyı terk et de canını tehlikeye sokma demiş. Yaşlı kadının bu sözlerini duyan Hasan, o denli sarsılmış ki düşüp bayılmış. Kendine geldiğinde öyle acı gözyaşları dökmüş ki, ağlayışından giysileri baştan aşağı ıslanmış. Ve ümitsizliğin sınırında, böylece demek ki ey yardımsever halam benim, bunca uzak yerlerden geldikten ve de tam maksadıma ulaşmak üzereyken ümidimi kırarak geri dönmem gerekiyor, öyle mi? Ama nasıl olur da bana güven verdikten sonra girişiminin başarısından ve senin gücünden kuşku duyarsın? Sen yedi adalar birliklerinin komutanı değil misin? Ve bu tür girişimlerde senin başarısız olman imkansız değil midir diye haykırmış. O da, kuşkusuz oğlum, birliklerim üzerinde ve onları oluşturan her bir Amazon üzerinde çok yetkim vardır. Ve de seni anlamsız tasarından geri çevirmek için bütün bu savaşçı kızlardan en çok hoşuna gidenini seçmeni de ister ve onu sana hemen eş kılman için veririm. Onu alır ülkene döner ve şahımızın öcünden de kurtulursun. Yoksa benim de senin de ölümümüz kaçınılmazdır diye yanıt vermiş. Ama Hasan yaşlı kadının bu öğütlerine yeniden gözyaşları döküp hıçkırmaktan başka karşılık vermemiş. Yaşlı kadın da onun çektiği acının aşırılığından etkilenerek kendisine ''Allah aşkına Hasan, senin için ne yapmamı istersin söyle. Senin adalarımızın sınırını aşmana izin verdiğimi bile öğrenseler başım artık omuzlarım üzerinde olmazdı.'' Ve de yıkanırken bakire olan ve hiçbir erkek gözünün göremeyeceği ve hiçbir erkek elinin dokunamayacağı savaşçı kızlarımı sana çırçıplak gösterdiğimi bilseler ruhum artık benim olmazdı demiş. Hasan da vallahi hanımım ben bu kızlara asla yan gözle bakmadım ve çıplaklıklarına hiç de büyük bir ilgi göstermedim diye haykırmış. Yaşlı kadın işte bu konuda yanılmışsın Hasan. Çünkü tüm yaşamında böylesi bir görünümle bir daha karşılaşmayacaksın. Her durumda eğer bu bakirelerden hiçbiri ülkene dönmen ve canını kurtarman için senin nefsini uyandıramamışsa, seni adalarımızın zenginlikleri ve değerli ürünleriyle donatayım. Öyle servet sahibi ol ki bunlarla ömrünün kalan günlerini mutlu geçir demiş. Ama Hasan, yaşlı kadının ayaklarına kapanmış, dizlerini kucaklamış ve ağlayarak, ''Ey benim iyilik meleğim, ey gözlerimin bebeği, ey sultanım, bunca yorgunluklara dayandıktan ve bunca tehlikelere katlandıktan sonra ülkeme nasıl dönebilirim? Burada aradığım sevgiliyi görmeden bu adayı nasıl terk edebilirim? Ah, düşün ki belki de bahtın iradesi katlandığım tüm acılardan sonra karımı bulmak şeklinde ortaya çıkacaktır.'' demiş. Ve bu sözleri söyleyen Hasan artık ruhunun atılımını durduramamış ve doğaçlamadan şu dizeleri okumuş. Ey güzeller sultanı, Keyhüsrev'in şahlarına boyun eğdirmiş o iki gözünün kölesine acı. Ne güller, ne Hint sümbülleri, ne de kokulu yağlar erdemleriyle senin nefesini aşabilir. Cennet düzlüklerinden esen yel, soluyanları kokusuyla mutlu kılmak için senin saçlarını yalayıp geçer. Akşamları parıldayan ülker yıldızı, ışıltısını gözlerinden alır ve gecenin yıldızları boynuna gerdanlık olmaya layık tek varlıklardır. Ey ak tenli genç kadın! Yaşlı Amazon Hasan'ın bu dizelerini işitince ondan karısını yeniden görme umudunu sonsuza dek esirgemenin gerçekten çok kıyıcılık olacağını anlamış ve ıstırabına ortak çıkmış ve ona ''Oğlum, düşüncenden kahrolmayı ve umutsuzluğu uzaklaştır. Ben artık seni karına kavuşturmak için her şeyi yapmaya karar verdim.'' demiş. Sonra da ''Şu anda senin derdinle canımı ortaya koyarak uğraşmaya başlıyorum ey zavallı. Çünkü artık anladım ki aşkın gözü kulağı yoktur. Yedi vakvak adasından biri olan bizim üzerinde yaşadığımız bu adanın Ecesi'nin sarayına gitmek üzere senden ayrılıyorum. Bu adalardan her birinde aynı babanın ama ayrı anaların çocukları olan şahımızın yedi kızından biri oturur ve hükmeder. Burada bizi yöneten kız kardeşlerin en büyüğüdür.'' Adı da Nur-ül Hüda'dır. Ben gidip onu bulacak ve onunla senin hakkında konuşacağım. Artık ruhunu dindir, gözlerinin yaşını sil ve rahat bir yürekle benim dönüşümü bekle diye eklemiş. Ve ondan izin alarak Nur-ül Hüda Sultan'ın sarayına doğru yollanmış. Bir kez sultanın huzuruna ulaşınca, bilgeliğinden ötürü ve genç sultan hanımlara verdiği eğitim ve onlara gösterdiği özen nedeniyle, şahın kendisi kadar kızları tarafından da sayılan ve sevilen yaşlı Amazon, Nur-ül-Hüda'nın önünde eğilip yere öpmüş. Sultan da hemen ayağa kalkarak onu kucaklamış ve alıp yanına oturtmuş. Sonra da, ''İnşallah bana getirdiğin haber hayırlıdır. Benden dilediğin bir şey ya da benden beklediğin bir lütuf varsa söyle. İşte seni can kulağıyla dinliyorum.'' Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 609. gece olunca demiş ki, ''Söyle, işte seni can kulağıyla dinliyorum.'' demiş. Yaşlı mızraklılar anası, ''Ey yüzyılın ve zamanın sultanı, ey kızım, sana olağan dışı bir olayı bildirmek üzere geldim. Umarım ki bu senin için bir dinlence ve bir eğlence olur. Bil ki gerçekte adamızın kıyısında karaya vurmuş ve acı gözyaşları döken harika güzellikte bir genç adam buldum. Durumu hakkında kendisini sorguladım. Bana bahtının kendisini bizim kıyılara attığını, karısını aramakta olduğunu söyledi. Kendisinden karısının kim olduğunu sorduğumda bana yaptığı tanımlama seni ve kız kardeşlerin olan öteki sultanları düşündürüyor. Ve sana tüm gerçeği vurgulamak için şunu da söyleyeyim ki sultanım ne eciniler ne de ifritler arasında onun kadar güzel bir delikanlıyı gözlerim gördü diye yanıt vermiş. Sultan Nur-ül-Hüda yaşlı kadının bu sözlerini işitince korkunç bir öfkeye kapılmış ve yaşlı Amazon'a ''Ey yaşlı bela! Ey onursuzluk boynuzlusu, sen nasıl oluyor da bakirelerimizin arasına, bizim mülkümüz olan topraklara bir erkek sokarsın? Ah, utanç ürünü olan yaratık, kim acaba kanından bir yudum içmem ya da kim acaba etinden bir lokma yemem için bana hizmet sağlayacak?'' diye haykırmış. Ve yaşlı savaşçı tıpkı fırtınaya kapılmış bir kamış gibi titremeye başlamış ve kendisine, ''Öcümün ve öfkemin sana getireceği cezadan korkmuyor musun? Ecinlilerin büyük şahı olan babamın başı üzerine yemin ederim ki, gelecekte adalarımıza gezginleri sokmak isteyen alçak rehberlere örnek oluşturmak için seni parça parça etmekten beni kim alıkoyuyor bilmiyorum.'' diye haykıran sultanın dizlerine kapanmış. Sonra da ''Ama her şeyden önce çabucak gidip sınırlarımızı zorla geçmeye cesaret eden şu gözü pek Ademoğlunu bularak bana getir.'' diye eklemiş. Yaşlı kadın da ayağa kalkarak korku içinde sol elini sağ elinden ayırt edemeyerek Hasan'ı bulmak üzere dışarı çıkmış ve kendi kendine ''Tanrı'nın bana sultan aracılığıyla yağdırdığı bu korkunç uğursuzluğa tümüyle şu genç Hasan neden oldu? Neden sanki onu adayı terk etmeye ve ardından sırtının genişliğini göstermesine zorlamadım?'' diye düşünmüş. Ve böylece Hasan'ın bulunduğu yere gelip onu görür görmez kendisine ''Ayağa kalk!'' ''Ey sonu yakın olan kişi ve seninle görüşmek isteyen sultanın huzuruna çık.'' demiş. Hasan da kendi kendine ''Ya selam, acaba hangi uçuruma atılacağım?'' diyerek yaşlı kadını izlemiş. Ve böylece saraya ulaşıp sultanın huzuruna çıkmış. O da tahtına oturmuş, yüzü tamamıyla örtüsüyle kapanmış olarak onu kabul etmiş. Hasan bu azap verici koşullarda yapacak daha iyi bir şey bulamayarak tahtın önünde yeri öpmüş ve selam verdikten sonra sultana koşuklu bir övgüyle hitap etmiş. O zaman sultan yaşlı kadına dönmüş ve onu sorgula anlamına bir işaret yapmış. Yaşlı kadın da Hasan'a ''Kudretli sultanımız selamını ifade ediyor ve onu yanıtlaman için sana adını, memleketinin, karının ve çocuklarının adını soruyor.'' demiş. Hasan da talihin yardımına güvenip sultana doğru dönerek ''Evrenin sultanı, yüzyılın ve çağın hükümdarı, ey bu çağın ve bütün çağların tek değeri, benim sefil adımı sorarsanız başından felaket eksik olmamış Basra kenti halkından Hasan'dır.'' diyor. ''Eşimin adına gelince onu bilmiyorum. Çocuklarımın birinin adı Nasır, ötekinin Mansur'dur.'' diye yanıt vermiş. Sultan ona yaşlı kadın aracılığıyla ''Peki neden karın seni terk etti?'' diye sormuş. O da ''Vallahi bilmiyorum ama bunu kendine karşın yapmış olmalıdır.'' demiş. Kadın ona ''Nereden kaçtı, hangi araçla kaçtı?'' diye sorunca ''Bağdat'tan kaçtı, Emir-ül-Mümin'in Harun Reşit'in sarayından. Bunun için sadece tüyden giysisini kullanıp göklere ağmaktan başka bir şey yapmadı.'' demiş. Kadın ''Peki ayrılırken hiçbir şey söylemedi mi?'' diye sormuş. Hasan ''Anneme eğer oğlun benim yokluğumdan acı duyarsa Vakvak adasına gelip beni aramaktan başka çaresi yoktur. Ve şimdi ey Hasan'ın annesi elveda, Kuşkusuz böylece ayrılmam ruhumu hüzne boğuyor. Çünkü ayrılık günleri onun yüreğini parçalayacağı gibi yaşamımızı da karartacaktır. Ama ne yazık ki benim yapacağım bir şey yok. Havanın esrikliği ruhumu sardı. Uçmam gerek demiş. Ve işte karım böyle konuşmuş. Ve uçup gitmiş. O zamandan bu yana gözlerimin önünde dünya karanlıktır ve bağrımı perişanlık sarmıştır diye yanıt vermiş. Nur ül Hüda başını sallayarak, vallahi karın seni yeniden görmek istemeseydi annene gittiği yeri kesinlikle söylemezdi. Ama öte yandan seni gerçekten sevseydi asla terk etmezdi demiş. Bunu duyan Hasan en büyük yeminlerle karısının onu gerçekten sevdiğini, onun kendisine sevecenliği ve bağlılığı üzerine bin kanıt gösterdiğini ama havanın çekiciliğine ve kuş olarak uçmak şeklindeki içgüdüsüne dayanamayarak ayrılmış olduğu üzerine yeminler etmiş. Sonra da, ''Ey Sultan, ben sana hüzünlü öykümü anlattım ve işte senin önünde bu gözü pek girişimimi bağışlama büyüklüğünü göstermeni ve bana eşimi ve çocuklarımı bulmama yardım etmeni rica ediyorum. Allah aşkına Sultanım, beni reddetme.'' diye eklemiş. Sultan Nur ül Hüda Hasan'ın bu sözlerini işitince bir saat kadar düşünmüş. Sonra başını kaldırarak Hasan'a, ''Sana layık olduğun cezanın ne olması gerektiğini epeyce düşündüm. Ama gözü pekliğini cezalandırmaya yetecek bir yol bulamadım.'' demiş. Bunu duyan yaşlı kadın korkusunu yenerek sultanın ayaklarına kapanmış ve giysisinin eteğini başına sararak ona, ''Ey yüce sultan!'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 610. gece olunca demiş ki, bunu duyan yaşlı kadın korkusunu yenerek sultanın ayaklarına kapanmış ve giysisinin eteğiyle başını sararak ona, ''Ey yüce sultan, seni yetiştirmiş olan süt annen sıfatıyla artık kendisinin pek belalara uğramış, tehlikeli serüvenler geçirmiş bir yabancı olduğunu anladığına göre, onu cezalandırmakta pek acele etmemeni rica ediyorum. Talihin ona bağışladığı uzun ömür sayesinde ancak bu belalara katlanabilmiş. Ve ey sultan, senin büyüklüğüne ve soyluluğuna da onu bağışlaman ve konukseverlik hukukunu onun yüzünden çiğnememen yaraşır. Dahası derim ki, onu bu ölümcül girişime atan da sadece aşktır ve aşıkların mazur tutulmaları gerekir. Ve nihayet ey sultanım ve başımızın tacı, bu denli güzel bir delikanlıdan gelip sana söz açmışsam, insanoğulları arasında onun gibi şiirler düzenlemeyi ve doğaçlamadan gazel okumayı hiç kimsenin bilmemesindendir. Bu söylediklerimi denetlemek için yüzünü açıp ona göstermen yetecektir. Göreceksin güzelliğini nasıl ululayacaktır demiş. Yaşlı kadının bu sözlerini duyan sultan gülümsemiş ve gerçekte işin tamamlanması için zaten bir bu eksikti demiş. Ama Sultan Nur davranışındaki katılığa karşın ta içinden Hasan'ın güzelliği karşısında gizlice sarsılmış ve onun yeteneklerini denemek için dizelerini dinlemeyi istemesi kadar bunu genellikle izleyecek şeyleri de görmeyi çok istiyormuş. Bu yüzden süt anasının sözlerine kendini kaptırmış gibi yapıp başındaki örtüyü kaldırmış ve yüzünü açığa çıkarmış. Bunu gören Hasan sarayı sarsan büyük bir haykırış koparmış ve bilinçsiz yere düşmüş. Yaşlı kadın gerekli özeni gösterip onu kendine getirmiş, sonra da kendisine, ''Neyin var oğlum, bu denli alt üst olacak ne gördün ki?'' diye sormuş. Hasan da, ''Ah, ne mi gördüm, ya Allah, sultan ya eşimin ta kendisi ya da ikiye ayrılmış bir baklanın parçalarının benzeştiği gibi eşime benziyor.'' diye yanıt vermiş. Sultan da bu sözleri işitince öylesine gülmüş ki yan tarafına düşmüş ve, ''Bu genç adam delinin biri. Benim karısı olduğumu söylüyor. Vallahi acaba ne zamandan beri bakireler erkeklerin yardımı olmadan çocuk doğuruyor? Yoksa havadan mı tohum kapıyorlar?'' demiş. Sonra Hasan'a dönüp gülerek ona, ''Söyle bakayım güzel çocuk, ben ne bakımından senin karına benziyorum? Ne bakımından benzemiyorum? Çünkü görüyorum ki sen benim hakkımda büyük bir kararsızlığa düşmüşsün.'' demiş. O da, ''Ey şahların sultanı, büyüklerin küçüklerin sığınağı, beni çıldırtan senin güzelliğindir. Karıma yıldızlardan da parlak gözlerin, cildinin tazeliği, yanaklarının pembeliği, güzel göğüslerinin dikliği, sesinin tatlılığı, endamının inceliği ve yeğniliği ve örtü altında bulundukları için artık sayamayacağım diğer bakımlardan çok benziyorsun. Ama güzelliklerine çok büyük bir özenle bakılınca seninle onun arasında sadece benim sevdalı gözlerimin seçebileceği bir ayrım görüyorum. Bunu da sana sözde anlatamam.'' diye yanıt vermiş. Sultan Nurülhüda Hasan'ın bu sözlerini işitince onun yüreğinin kendisine hiç bağlanmayacağını anlamış ve bundan dolayı ona karşı şiddetli bir öfke duymuş ve kendi kendine kız kardeşleri olan sultanlardan hangisinin babaları şahın onayı olmadan Hasan'ın karısı olduğunu bulmak için yemin etmiş. Ve kendi kendine böylece hem Hasan'dan hem karısından haklı kızgınlığımı doyurmak için öç alacağım diye düşünmüş. Ama bu düşünceleri ruhunun derinliğinde gizlemiş ve yaşlı kadına dönerek ona "Ey süt anne, git çabucak her birini oturduğu adada görerek 6 kız kardeşimi bul. Kendilerini beni ziyaret etmelerinden bu yana 2 yıldır görmediğimden dolayı özlemlerinin ruhumda biriktiğini söyle ve benim adıma onları görmek istediğimi bildir ve hepsini buraya getir. Ama olup bitenden ya da aramızda karısını aramaya gelmiş genç bir yabancının bulunduğundan onlara tek bir söz etmemeye de özen göster. Git ve sakın gecikme," demiş. Yaşlı kadın sultanın niyetlerinden hiçbir kuşkuya düşmeksizin şimşek gibi saraydan çıkarak Nurülhüda'nın kardeşleri olan 6 sultanın oturdukları adalara doğru uçup gitmiş ve pek sıkıntı çekmeden kolayca bunlardan 5'inin kendisini izlemesini sağlamış. Ama en genç sultanın babası Ecinliler Şehinşahı ile oturduğu 7. adaya ulaşınca Nurülhüda'nın arzusunu kabul ettirmede epeyce zahmet çekmiş. Gerçekten en genç sultan yaşlı kadının bildirisini duyunca mızraklar anası ile ablasını ziyarete gitmek üzere babasından izin isteyince şah bu istekten dolayı heyecanın sınırında heyecanlanmış ve "Ah yüreğimin yeğlediği sevgili kızım, içimde bana bu saraydan bir kez ayrılırsan seni bir daha göremeyeceğimi söyleyen bir his var ve zaten bu gece sana anlatmak istediğim bir rüya gördüm. Bil ki kızım, ey gözlerimin bebeği." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 611. gece olunca demiş ki: "Bil ki kızım, ey gözlerimin bebeği, bu gece bir rüya uykumu bastırdı ve yüreğimi sıkıştırdı. Gerçekte rüyamda bütün gözlerden gizlenmiş ama zenginliği benim gözlerime serilen bir hazinede dolaşıyor. Gördüğüm her şeyi hayranlıkla izliyordum. Ama bakışlarım tüm geri kalanların ortasında harika bir ışıkla parıldayan 7 taş üzerinden ayrılmıyordu. Ama bunların en küçüğü, en güzel ve en çekici olanıydı. Onu daha iyi seyretmek ve bakışlardan korumak için elime aldım. Yüreğimin üzerinde tutarak sıktım ve yanımda taşıyarak hazineden dışarı çıkardım. Onu gözümden bile esirgeyerek taşırken güneş ışığı altında ansızın olağan dışı ve bizim adalarımızda görülmeyen türden bir kuş üzerime saldırdı ve değerli taşı elimden kaparak uçup gitti. Ben şaşkınlık ve en acı kederler içinde orada öylece kala kaldım. Ve uyandığımda rüya yorumcularını çağırttım ve onlardan uykuda gördüğüm bu rüyanın yorumunu sordum. Bana, "Şahımız 7 değerli taşı senin 7 kızındır ve en küçük olan ve elinden bir kuşun kapıp kaçırdığı değerli taş senin sevecenliğinden zorla koparılacak olan küçük kızdır. Bundan dolayı kızım, şimdi senin mızraklar anası ve kız kardeşlerinle birlikte kız kardeşi Nurülhüda'nın yanına gitmek üzere uzaklaşmana izin vermekten korkuyorum. Çünkü ister giderken ister dönerken yolculukta başına can sıkıcı bir olay gelebilir mi bilmiyorum," diye haykırmış. Görkem de, "Çünkü bu kız Hasan'ın karısının ta kendisiymiş. Ey hükümdarım ve babam büyük şah, herhalde ablam Nurülhüda'nın benim için bir şölen hazırlamış bulunduğunu ve beni büyük bir sabırsızlıkla beklemekte olduğunu bilmiyor değilsin. Ve işte 2 yıl var ki istediğim izni almaksızın gidip onu görmeyi düşünüp duruyorum. Şimdi kendisinin benim davranışımdan hoşnut olmamak için her türden nedeni olacaktır. Ama ben hiçbir şeyden korkmam babacığım. Sonra unutma ki yoldaşlarımla uzaklara yaptığım bir yolculuk sırasında beni sonsuza dek getirdiğini sanmış ve yasımı tutmuştun. Öyleyken hiçbir güçlükle karşılaşmadan ve sağlık içinde geri döndüm. Aynı şekilde bu kez de en çok 1 ay uzaklaşacak ve bu sürenin sonunda Tanrı isterse geri döneceğim. Zaten kendi ülkemizden uzaklaşacak olsam endişeni anlardım ama burada adalarımızdan hangi düşmandan kuşkulanırım? Vakvak adasına Bulutlu Dağı mı? Mavi dağları, kara dağları, 7 vadileri, 7 denizleri ve beyaz kafur ülkesini aşıp canını yollarda yitirmeden kim gelebilir? Artık tüm kaygıları yüreğinden kov babacığım, gözlerini serinlet ve yüreğini bütün tut," diye yanıt vermiş. Ecinilerin şahı kızının bu sözlerini duyunca içinden gelmese de ona kız kardeşin yanında sadece birkaç gün kalacağı sözünü verdirerek kızının ayrılmasına rıza göstermiş. Yanına da 1000 Amazonluk bir mayet birliği katmış ve onu sevecenlikle kucaklayıp öpmüş. Görkem de ondan izin almış ve varlıklarından kimsenin haberi olmadığı bir yerde güven içinde bulunduğu çocuklarını görüp kucakladıktan sonra iki sadık kölesine emanet ederek Nur Ülhüda'nın hükmettiği adaya giden yaşlı kadını kız kardeşlerini izlemiş. Nur Ülhüda kız kardeşlerini kabul etmek üzere gözleri, gagası ve pençeleri yakut ve zümrütten altın kuşlarla süslenmiş, kırmızı ipek bir giysiye bürünerek süs ve taşlarla ağırlaşmış olarak kabul salonundaki tahtına oturmuş bulunuyormuş. Önünde de Hasan ayakta duruyormuş. Sağında sıyrılmış kılıçlarıyla genç kızlar sıralanmış imiş. Solunda da ucu sivri mızraklar taşıyan genç kızlar varmış. Tam o sırada mızraklılar anası 6 sultanla birlikte çıka gelmiş ve buluşma talep etmiş. Sultanın emriyle ilkin içeriye Irkın Asaleti adındaki 6 kızın en büyüğü girmiş. O da mavi ipekli bir giysiye bürünlüymüş ve Nur Ülhüda'dan da daha güzelmiş. Tahta kadar ilerlemiş, onun uğruna ayağa kalkan ablasının elini öpmüş, o da kendisini yanına oturtmuş. Sonra Hasan'a dönüp, "Söyle bana ey Ademoğlu, senin karın bu mu?" demiş. Hasan da, "Vallahi hanımım, bu hatun yükselen ay gibi hayranlık uyandırıcı ve güzel. Kömürsü saçları, hoş yanakları, gülen ağzı, dimdik göğüsleri, narin eklemleri, ince bilekleri var. Onu şiirle ulalamak için derim ki, mavilere bürünmüş ilerlerken göğün maviliğinden kopmuş bir parça sanırlar onu. Dudaklarında bir bal kovanı taşır, yanaklarında da gül tarhı. Vücudu Yasemin taç yapraklarından örülmüştür. Onun dimdik ince boynu ve anıtsal kalçasını görünce kıpırdayan bir kum yığını üzerindeki bir kamış sanırsınız. Onu ben işte böyle görüyorum sultanım, ama onunla karım arasında dilimin anlatmak istemediği bir ayrım var." demiş. Bunun üzerine Nur Ülhüda yaşlı süt anaya ikinci kız kardeşini içeri sokması için işaret vermiş. Bu genç kız da kayısı rengi bir giysiye bürünmüş olarak içeri girmiş. Bu sultan da ilkinden de daha güzelmiş. Adı da Konut'un servetiymiş. Kız kardeşi onu kucakladıktan sonra bir öncekinin yanına oturtmuş ve Hasan'a onun kişiliğinde karısını tanıyıp tanımadığını sormuş. Hasan da anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.